Ayrım 5.
Swatch. Swatch ile birlikte İsviçre'nin dünya saat piyasasındaki payı %15'ten %50'ye yükseldi. 9 saatlik eğitimle sektörün lideri oldu. Kahramanmaraş'a ilk defa 1978 yılında gittim. Bana şehir çok mahzun gelmişti. Şehrin içini pek gezemedim ama Elbistan'ı, Göksu'nu iyice gezdim. Köylerini dolaştım, insanlarıyla kaynaştım. Maraş adının ötesinde bir kasaba görüntüsündeydi. 20 yıl sonra ikinci gidişimde İstanbul'da havaalanında iş adamı Nuri Ciğer'le karşılaştık. Ne yazık ki o Adana üzerinden gidecek, biz Ankara üzerinden. Görüşmek üzere ayrıldık. Maraş'a indiğimde hayretler içinde kaldım. İki baraj şehrin iklimini değiştirmiş, İplik başta olmak üzere doğu ve güneye doğru dev tesisler, batıya doğru da yüksek apartmanlar, modern binalar yükselmişti. Kış günü bir İsviçre kendini andırıyordu. Kahramanmaraş'ı dondurmasıyla biliyoruz. Ama hızlı yaşanan sanayileşme şehrin stratejik konumunu güçlendiriyor. Devletin ihmalinin de bulunduğu geri kalmışlık kabuğunun kırılmasında ismi geçenlerin arasında rahmetli Nuri Ciğer de bulunmakta. Aksu tencereleriyle kamuoyunun yakından tanıdığı Ciğer hayatının son demlerinde daha çok sosyal hizmetlere adadı kendini. Çelik tencereleri Türkiye'ye tanıtan isim olarak kabul edebileceğimiz Nuri Ciğer yaygın doğrudan satış yöntemiyle farklı bir pazarlama yöntemini de Türkiye'ye yaygınlaştıran isimlerdendi. Bakırcılıkla başlamıştı hayata ama başlamasından öte devamı daha önemli. Sorduğumuz sorulara aldığımız cevaplar sade olabilir ancak anlamı büyük. Nuri küçük yaşta bakırcılıkla uğraşan dayılarının yanında çalışmaya başlıyor. Eğitimi yok. Toplam 9 saatlik eğitimi var. Bu da askerlikte aldığı eğitim. Ne ilginçtir ki bu eğitimle çavuş oluyor ama öncesi daha ilginç. 1950 senesidir. Çalışmaya başladığının 4. veya 5. yılı. Haftalığı 7,5 liradır. O zamanlar Maraş tarım şehri olduğu için daha çok zahire kazanları yapıyorlar. 1950 yılında ustası askere gidiyor. İşsiz kalmamak için 14 yaşındayken dükkan açıyor. Kilosu 40 kuruşa şahmardan bakırlarını döverek tabak, çanak ne olursa yapıp satmaya başlıyorlar. Ustasının yanında 7,5 lira haftalık alan Nuri Ciğer, dükkanını açtığının ilk 5 günü 38 lira kazanıyor. Bir ay sonra 14 kalfa çalıştırmaya başlıyor. İşleri gereği bakırı dövmeleri, oluklamaları gerekiyor. Üzerine çıkıp sağa sola dönmek, yani kalça sallamak gerekiyor. Utangaç biri olan Nuri Ciğer, utandığı için üzerine çıkıp bir nevi kalça sallamayı gece yapmaya başlar. Haliyle günün ilk ışıklarıyla başlayan çekiç sallama, dövme gece yarılarına kadar 16 saat sürer. Bundan sonrasını kendisinden dinleyelim. Katırlarla çamurlu odunlar satılıyordu. 350 kuruşa bir yük odun alabiliyordunuz. Çok odun almak için fason iş yaptığımız patrondan 5 lira istedim. Eski ustalarda adettir. Siftah etmeden para vermez. Para vermedi. Oduncu kefil istedi. Maraş kalesini gösterdim. İşte kala. Maraş'ın kalası kefil dedim. Adamın hoşuna gitti, odunları verdi. Askere gidene kadar bu şekilde çalıştım. Askerlikte bana 4 yerden mektup geldi. Sana dükkan açalım diye. Ben üçüne cevap verdim, birine vermedim. Bu dükkanın anahtarı, dükkanı teslim al. Yarısı senin, yarısı bizim, dediler. 1958 senesinde böyle yeniden işe başladım. 11 sene o ortağımla iş yaptık. Sonra biraderlerimle birleştik, bugünlere geldik. Hep aynı çizgide değildiniz herhalde. Önce sıvama tezgahı kurduk. Sonra bakır çekme ve silindir makinalarıyla işe devam ettik. Bir müddet daha bakır işini sürdürdüm. Sonra bakır işini bir ortak bulup ona devrettik. Biz alüminyuma geçtik. Türkiye'de alüminyum yeni çıktığı için cazipti. O yüzden tercih ettik. İşimize Maraş'ta devam ettik ama bütün Türkiye'ye mal satardık. Markamız Arzu idi. Hala Arzu diye bir şirketimiz Maraş'ta çaydanlık üretiyor. Biz hem bakır işinde hem de alüminyumda çok güzel işler yaptık. Türkiye çapında tek bir fiyatımız vardı. Tek fiyatın dışına çıkmazdık. Eşit muamelenin faydasını gördük. Çelik tencereye nasıl girdiniz? Baktık herkes alüminyum yapmaya başladı. Biz paslanmaz çeliğe geçtik. Paslanmaz çelikte tas tabakla işe başladık. Hangi yılda başladınız? 1974'ün sonlarıydı. O zamana kadar alüminyum, bakır beraber gitti. Sini, tepsi, tabak devam ediyorduk. Baktık herkes ona geçti. Kısmen de ham paslanmaz satıyorduk. Biz tezgahları işçilerimize devrettik. Bizim kalfalardan birkaç tane dükkanı müessesesi olanlar oldu. Tencereye niyet edince nerede yapalım diye düşündük. İstanbul'a gelme fikri o zaman konuşuldu. Daha önce en küçük biraderim burada ham paslanmaz satışı yapıyordu. İstanbul'a geldik. Biz tencereye başladığımızda bu işi yapan bir kişi vardı sadece. Doğrudan pazarlama işinde de onlar buldu bizi. Almanya'da bu işi yapan Türk arkadaşlar geldi. Bu sistemi uyguladılar. Aksaklıklar da oldu. Bize şöyle rivayet geldi. Castelli gitti, tencereciler geldi. Sipariş alınmış, mal teslim edilmemiş. O zaman tespit yaptık. Herkesin malını teslim ettik. Elemanlarımızı kontrol ettik. Bunun neden kaynaklandığını bulduk. Talep çok, mal yetişmiyor. 3-4 ay mal için sıra bekleniyor. Sonra sistemi yeniden iyice düzene soktuk. Meslek olarak, ahlak olarak veya iş tecrübesiyle örnek aldığınız kişiler oldu mu? Bir arkadaşım vardı, dokumacı. Askerden sonra dükkanı açınca ondan etkilendim. Bir yaz günü Ramazan orucunun da etkisiyle oturuyorduk. Esnaflar kendi aramızda sohbet ediyorduk. Beni çağırdı. Senin dükkanın açık, sen burada oturuyorsun. Buradan bir müşteri geçer, sen yoksun diye gelir geçer. Onlar orada malayaniyata, boş şeylere devam edecek. Sen duvarı karşına alacaksın. Duvarla müşavere edeceksin. Çok büyük nasihat oldu bana. Bu sermaye ele geçmez. Bir başka ağabeyim vardı. İşe yeni başladığım yıllardaydı. Bakır almaya gitmiştim. Ben parama göre bakır alırdım. Otur bakalım dedi. Kahve söyledi. Mal alımında cesur olacaksın dedi. Zor öderim dedim. Al götür kafanı yorma dedi. Baktık ki mala durduğu yerde %10-20 zam geliyor. Bu da bizim kârımız oldu. Peki sıkıntılar yaşamadınız mı? Sıkıntı yaşamadık. Bakır işi devam ederken alüminyuma başladık. Birine başlarken evvelkini bırakmadık. Bakır yaparken alüminyum numuneleri gönderdik. Kızgın mektuplar aldık istemiyoruz diye. Ama onlara satarsanız sizin, satamazsanız mal bizim dedik. Kızgın mektup yazanlar sonra kamyonla mal çekmeye başladılar. Daha sonra farklı işlere girdiniz. Tercihte neler rol oynadı? Maraş'ta olmayan bir işi yapalım dedik. Kağıdı inceledik, fizibilitesini yaptık. Türkiye'nin ihtiyacını inceledik, raporlar geldi. Baktık ki Maraş böyle 2-3 fabrikayı kaldırır. Başladık, Maraş'ı tercih etmemizin nedeni de kendi memleketimizin olmasıdır. Başka ne yatırımlar yaptınız? Maraş'ta kaynak fabrikası yoktu. Ona da başladık. Niye illa Maraş? Mantığı şu. Geçmişte Maraş çok ihmal edilmiş, geri bırakılmış. Çıkışı olmayan bir yol gibi. Büyüklerimiz de bu şartlarda karınca kararınca bir şeyler yapmaya başlamışlar. Mesela ben Karadeniz'e mal satmaya gittiğimde Maraş'ta sıvama tezgahı var mı dediklerinde Maraş'ta silindir tezgahları vardı. Biz bu şartlarda Rize'den Edirne'ye kadar mal sattık. Maraşlı Nuri Bey kabuğu kırdı der. Ama esas kabuğu bizden sonraki kuşak kırdı. İçinizde bir ukde kaldı mı? İş mevzuunda bir beklentim, burukluğum yok. Allah'tan şunu istemiştim. Allah'ım 10 ton bakır bir de dükkan verirsen yapar satarım. Bununla da geçinirim demiştim. Allah daha fazlasını verdi. Daha ne isteyeceğim? Peki başarı sırrı olarak bir prensibiniz var mı? Ailenin birbirine sevgi ve saygısı olduğu müddetçe bir şey olmaz. Bazı kırgınlıklara da geçer gider denilirse bir problem çıkmaz. Yeni nesle şunu söylemek istiyorum. 14 yaşında işe başladım. Her gün kazandığımı harcasaydım bugüne bir şey kalmazdı. Tasarruf esas olmalı. İmalatçı da 3 şeye sahip çıkmalı. Kalite, randıman ve fire. Bu 3 şeyi elinizde tutan imalatçı 10 sene içinde ikinci fabrikayı kurar. Çocuklarıma da şunu söylüyorum. Müşterilerinle ilişkini koparma. Harran'dan sarı, gökyüzünden mavi. Kahramanmaraş ile Şanlıurfa birbirine çok yakın. ama apayrı gelenekleri, görenekleri olan iki şehir. Ortak noktaları sadece kırmızı biber denilebilir. Yöresel kültürünü iş hayatına yansıtan bir örnekte Şanlıurfa'dan vermek istiyorum. O bir yönüyle terzi ama terziliği kabul etmiyor. Bir stilist, bir modacı ama bu konuda da iddiası yok. Sadece işini yapmak, düşüncelerini gerçekleştirmek istiyor. Ona ne ad verirseniz verin, o politikadan iş adamına, sanatçıdan damat adaylarına ve erkekliğe adım atacak sünnet çocuklarına kadar herkesin ilk başvuru adreslerinden biri. Faruk Saraç. Atatürk'ün kıyafetlerini gün yüzüne çıkaran Sarı Zeybek defilesi çok ilgi gördü. Bu ilgi Atatürk kıyafetlerini dünyanın değişik yerlerinde sergilemesiyle devam ediyor. Faruk Saraç, onun kadar ses getiren Osmanlı padişahlarının özgün kıyafetleri sergisi ile de hala zihinlerde yer etmeye devam ediyor. Saraç'ın bir sözü var. Pencereden baktığınızda herkes binaları görür. Ben bahçedeki ağacı görürüm. O kültürümüzdeki önemli bir eksikliği gördü. 700 yıllık imparatorluğun temsilcileri bir kültürün birikimlerinin de temsilcisi olmalıydı. İmparatorluk ailesinin giyim zevkinin doğruğa çıktığı nokta padişahların kıyafetleriydi. Ve bu kültür yıllardır tarihin rafları arasında gizliydi. Saraç bunu raflardan gözlere, zevklere ve giyim teknolojisine sunmaya çalışıyor. O Şanlıurfa'da doğdu. Harran Ovası'nın tozu, esintisi ruhunda izler bıraktı. O yüzden Harran'ın sarısı gökyüzünün mavisi diyor. Bu etkilenme yıllardır giyim zevkine, çizgilerine, kumaş tonlarına yansıyor. Onun etkilenmesi sadece doğduğu yerle bağlı değil. Yaşadığı geleneklerinden, kültüründen de izler taşıyor. En azından bu kültürün yaşamasını istiyor. Osmanlı defilesinin anlamı bu. Urfa'dan sosyeteye, futbolculuktan modacılığa uzanan çizgide işte Faruk Saraç'ın hayatından izler ve düşünceler. Farklı bir çizgisi olan Faruk Saraç hangi şartlarda, ortamda büyüdü? Sizi etkileyen olaylar oldu mu? Ben bu konuma gelmeyi hiç ümit etmedim, düşünmedim bile. Çocukluğum çok hareketli geçti. Yaramaz bir çocuktum. Belki biraz detaycıydım. Bu da babamın bana vermiş olduğu bir disiplindi. Babam bankada çalışan bir memurdu. Urfa Ziraat Bankası'nda çalışırdı. Memur olmasıyla da alakalıydı ama babam gerçekten giyimine çok özen gösterirdi. 74 yaşında vefat edinceye kadar babamın bir kere kravatsız sokağa çıktığını görmedim. Hatırlamıyorum. Evimizde askeri bir disiplin vardı. Akşam kesinlikle babadan önce eve girilmesi lazım. Sofraya bütün aile fertlerinin oturması lazım. Bir anımı anlatayım. Çalıştığı yerle evimiz arası toplasanız 6-7 dakika. Babam 12'de işten çıkardı, 12-15'te evimizde öğlen yemeğindeydi. Babam 12'yi 7 geçe eve girdiği anda hemen üstünü değiştirir, pijamasını giyer ve yemeğe otururdu. Yemekten sonra yarım saat kestirme dediğimiz kısa bir uykuya yatardı. Uykudan sonra elbisesini ütüler, öğleden sonra işe öyle dönerdi. Bunun nasıl bir disiplin sağladığını düşünüyorsunuz? Şimdi hangi memur bu kadar giyimine özen gösteriyor? Günde iki kere elbisesini ütülüyor. Pazar günleri bile ütüsüz dışarı çıkmıyordu. Ayrıca annem kız enstitüsü mezunudur. Dayım terzidir. Yalnız mesleğini yapmadı. Sadece aile içindeki dikişleri de yaptı. Pijamalarımızı dikti. Benim hatırladığım o. Çünkü ben annemi 11 yaşında kaybettim. Peki İstanbul'a geldikten sonra ne yaptınız? Ben biraz kaderciyim. Beyoğlu'nda bir arkadaşımı gördüm. Tophane Tayfun Spor'da oynuyordu. Takımı Selim Soy'dan çalıştırıyordu. O zaman Hülya Koçyiğit'le nişanlıydı. Yıl 1974. Tophane Tayfun'da top oynadım. Ardından Günaydın gazetesinde pikaj montajda çalıştım. Gece vardiyasındaydım. Marmara Üniversitesi İngilizce bölümünü bitirdim. Yokluklar içinde büyüme, sahipsiz olma, kendi başına ayakta durma gayreti insanı yürütüyor. İşim namusumdur diyecek kadar ileri götürdüm. 20 senedir dolu dolu bir hayatı yaşıyorum. Sıfırdan geldim diyorsunuz. Bu bir gerilme midir ki sizi ileri fırlatıyor? Hiçbir şeyin yoksa başarılı olmak zorundasındır. İlk defa size açıklayayım. Ben kamyonun üzerinde İstanbul'a geldim. Geliş şeklim farklı. Doğruluğun tersini hiç düşünmedim. İnsanlar iki tane yürek taşırsa yanlışlık var demektir. Doğru yürek beni buralara getirdi. Sadece dersime çok iyi çalıştım. Faruk Saraç olarak başlama nasıl oldu? Arkadaşımla karşılaşmasam top oynayamayacaktım. Ayrıca ben Karagümrük'te, Beşiktaş'ta da oynadım. Sene 1976'ydı. Alman hoca Burş vardı. Ben askeri Potin'le Urfa'dan gelmiştim. Top arkadaşlarımın hepsinin özel arabası vardı. Aramızdaki fark oydu. Bir Cooper denilen güç testi vardı. O zaman 50 gram kıyma, bir tane de yumurta kırıp üzerine de soğan yiyerek kendimi güçlü göstermeye çalıştım. Kasap bana şöyle dedi: "Kediye mi alıyorsun?" Ne oldu? Cooper güç testinden geçtiniz mi? Ben birinci oldum. Her şey bir yürek olayıdır. Yüreğini doğru biçimde koyduğun zaman o zaten seni bir yerlere götürür. Bir insan gerçekten başarılıysa yüreği tertemizdir. Hala gelemedik. Şimdiye kadar hiçbir futbolcu ünlü bir terzi, bir modacı olmadı. Bu nasıl oldu? Ben terzi değilim. Terziliği pek de bilmem. Belki de kreatör, belki tasarımcıyım. Bugün bir Armani, Versace makineye oturmayı bile bilmez. Ama bir tasarımcıdır, modacıdır. Terzilik ayrı bir şey. Milenyumdan, 2000'li yıllardan bahsediyorsak, koleksiyon hazırlamak kolay bir şey değil. Bugün kendi koleksiyonumu ben kendim hazırlıyorum. Modelimi, çizgimi kendim belirliyorum. Makineyle uğraşacak zamanım da yok. Faruk Saraç çizgisi 1980'de doğdu. Bir mağazaya ortak oldum. O mağazada 1-2 sene ortak olarak çalıştık. Beyefendi batmıştı. Dükkanı bana verdi. Bu dükkan sana yakışır dedi. 15 milyon liraya başkasına devredecekken 10 milyona bana sattı. Hatta bir bayram günüydü. Cebimde 50 bin lira ile evime gittim. Ama bir dükkan sahibi olmuştum. Faruk Saraç imzasını atarken kafanızda ne vardı? Kafamda hiçbir şey yoktu. Ben şu anda da kendimi çok büyük tasarımcı, modacı olarak görmüyorum. Sadece işimi çok iyi yapmaya çalışıyorum. Avrupa modası veya başka çizgiler beni çok ilgilendirmiyor. Çünkü dünyada herkesin kendine göre gelenekleri var. Herkes belli bir noktaya gitmiş olsaydı bugün Afrikalılar giyinik olurdu. Ama onlar hala çıplak. Dünyanın çizgisi de bu. Mesela beni gökyüzü çok etkiler. Dışarıya çıktığınız zaman daima o renkleri görürsünüz. Mavi ve sarıyı çok kullanırım. Sarı Harran'dan mı geliyor? Evet, Harran'dan geliyor. Sarıyı bu yüzden çok kullanıyorum. Gençlik yıllarımda yeşili hiç görmedim. Sarının ve mavinin tonlarını bu yüzden çok kullanıyorum. O sizin yaklaşımınız. Peki insanlar bu iki rengi niye kabulleniyor? Enteresan. Benim giydirmediğim başbakan, bakan çok az. Avrupa'dan bile başbakanlar geliyor. Asil Nadir'i siyah beyaz televizyondan seyretmiştim. Dünyanın en şık giyinen 20 adamından biri kabul ediliyordu. Ama şu anda gelip atölyemizi kapatıyor. Bu bir şereftir. Tavla oynayan bir insan bazen tavlanın içini görmez. Dışarıdaki daha iyi seyreder. Faruk Sarıcı dışarıdaki insan daha iyi tahlil edebilir. Ben bir yemek pişiriyorum. Tadında, tuzunda pişirdiğimi zannediyorum. Buna yiyenler daha iyi karar verecektir. Her ölçüden bir tane yapıyorum. O yüzden karar vermek zor oluyor. O da ayrı bir zevk herhalde. Herhalde Ali Kırca'ya yeşil bir kravat yapmıştım. Bir hafta, 10 gün telefonlarımız kilitlendi. Gökyüzünün mavisi, Harran'ın sarısı. Peki, etkileyen başka sebepler var mı? Var tabii. Bana Türkiye'nin Versace'ı diyorlar. Renkli çalıştığım için 80'den beri bilerek veya bilmeyerek Türk erkeğine çok ilkleri kazandırdım. Erkeğe ilk renkli kumaşı getiren kişiyim. Bu bana öyle yabancı değildi. Ben Urfa'da renkli yorgan yüzüyle tanıştım. Çok Versace olmanın da bir anlamı yok. Ben bu renkler arasında büyüdüm. Toplumda niye bunun eksikliği var diye çalıştım. Mecliste milletvekilleri niye siyah giyiyor diye onu eleştirdim. Kostüm aksesuarlarını getirdim. İlk defa damatlığın yelekle birlikte gelinlik kadar güzel olmasına çalıştım. Son olarak sünnet kıyafetlerinde bir yeniliğim var. Meclisin rengini değiştirdim. Televizyona bile bir faydam olduğunu düşünüyorum. Bunu neye bağlıyorsunuz? Bu bir arz talep meselesi. 2 senedir sanatçıları giydirmeyi bıraktım. Bilinçli olarak bunu yapıyorum. Bunu çok yaptığınız zaman sizi farklı yerlere götürür. Benim hedef kitlem onlar değildi. Ben İbrahim Tatlıses'e yelek yaptım ama bu beni 3 sene geriye attı. Siz gerçekten Versace'dan etkilendiniz mi? Etkilenmek değil, ben Avrupa modasını bile takip etmiyorum. O çizgilerin benzemesine gelince bugün güneye in, renk cümbüşünü gör. Burada Versace veya Armani olmana gerek yok. Osmanlı'yı da hazırladım. Osmanlı dediğiniz zaman renk cümbüşünü zaten görürsünüz. Batılılar bizden alıyor, bize satıyor. Bir kültür var demek. Var tabii, kültür zaten sensin. 700 yıllık bir Osmanlı var. Amerika'nın kuruluş tarihi ne kadar ki? 1900'lerden 1300'lere baktığınız zaman rengarenk bir kültür görürsünüz. Bunun için Versace olmaya gerek yok. Meramını anlat. Antik çağda Tebae kentinde bir köle sahibinin kaçak bir kölesinin bulunup geri getirilmesi için bir duyuru yayınlatması tarihin ilk reklamı olarak bilinir. Bu duyuru dünya reklamcılığının başlangıcı olarak kabul edilir. Ben olaya sadece reklam çerçevesinden bakmıyorum. Meramını anlatmanın günümüzde farklı yöntemleri var. Sponsorluk, halkla ilişkiler, kurumsal ve toplumsal sorumluluk alanındaki faaliyetleri bu bağlamda sayabiliriz. Anadolu iş adamının gelişme seyrine bakın. Ortak noktalar göreceksiniz. Azim, inanılmaz performans, aile dayanışması, öz sermaye ile büyüme gibi. Esasında başarı izafidir. Ama gelişme seyri bakımından Anadolu insanı dünyadaki hemcinslerine göre büyük bir sıçrama trendi göstermiştir. Veysi Balin ilginç girişimleriyle sürekli kendinden bahsettirmeyi bildi. Gökten pantolon yağdırmak, caddelerden tren geçirmek gibi ilginç fikirleri dünya basınının da ilgisini çekti. Özel radyo girişimleri başlayınca Veys FM ve radyo müzesi fikirleriyle yine gündeme geldi. Ama o herkesin baba mesleğini yürüttüğü bir dünyada anne mesleğini yürütmek zorundaydı. O da dünyanın forması olan Blue Jean alanında lider olmaktı. Son 2 yıldaki büyümesiyle yeniden dikkati çekmesi bir rastlantı değil. Veysi Balin, Balins, Veys 777 gibi markalarla Avrupa'da kendinden bahsettiren bir tekstilcimizdir. Masası, ofisi, çiftliği, fabrikasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Balin'in söylediklerinin ardında meramını anlatmadan öte Anadolu insanının yaratıcılığını da bulmak mümkün. Atlara fısıldayan adam. Daha çocuktu, oyuncakları yoktu. Telden yaptığı araba ile tren istasyonundan koşturuyordu. Yolcuları bekleyen faytonlar istasyonda bekliyordu. Çocukluk bu ya, tel arabasını atın karnına sürterek oynamaya başlıyor. At rahatsız oluyor, çiftesiyle başına vuruyor. Hala o iz başında ama at sevdası da gönlünde. Veysi Balin'den bahsediyorum. At onun hayatındaki önemli hobilerden biri. Karamürsel'deki çiftliğinde, İstanbul'daki ofisinde, fabrikasında iki etkinin izlerini rahatça görebilirsiniz. Biri at, diğeri tren. Veysi Balin'in hayatında sembollerin ve hatıraların ayrı bir anlamı var. Öyle ki kararlarında belirleyici rol olacak kadar